6. ayrım. Kara deliklerin ışınım yapması, Einstein'ın genel göreliliğini kuantum ilkesiyle birleştirmenin ilk önemli sonucuydu. Bu, kütlesel çökmenin göründüğü kadar bir ölü son olmadığını gösterdi. Bir kara delikteki parçacıkların yaşamlarının sonuna bir tekillikte ulaşmaları zorunlu değildi. Onun yerine kara delikten kaçıp kurtulabilirler ve dışarıda yaşamlarına devam edebilirlerdi. Belki kuantum ilkesi geçmişlerin büyük patlamada, zamanda bir başlangıca, bir yaratılma noktasına sahip olmalarını önlemenin de mümkün olduğu anlamına gelmekteydi. Bu yanıtlandırılması çok daha zor bir sorudur. Çünkü kuantum ilkesinin yalnızca verilen bir uzay zaman ardalanında parçacık yollarına değil, zaman ve uzayın kendi yapılarına uygulanmasını gerektirir. Gerekli olan şey yalnızca parçacıklar için değil, uzay ve zamanın tüm dokusu içinde geçmişlerin toplamını almanın bir yoludur. Henüz bu toplamı doğru dürüst nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Fakat sahip olması gereken belirli özellikleri biliyoruz. Bunlardan birisi, eğer alışılmış gerçek zamanda değil de sanal zaman denen şeydeki geçmişlerle ilgilenirsek toplam almanın daha kolay olduğudur. Sanal zaman anlaşılması zor bir kavramdır ve kitabımın okuyucuları için en büyük problemlere yol açanın da o olması olasıdır. Ben aynı zamanda felsefeciler tarafından da sanal zamanı kullanmam nedeniyle şiddetle eleştirildim. Sanal zamanın gerçek evrenle nasıl bir ilişkisi olabilir? Kanımca bu felsefeciler tarihin derslerini öğrenmemişlerdir. Bir zamanlar dünyanın düz olduğu ve güneşin onun etrafında döndüğünün açık olduğu kabul ediliyordu. Ama Kopernik ve Galileo'nun zamanından beri yeryüzünün yuvarlak olduğu ve güneşin etrafında döndüğü fikrine kendimizi alıştırmak zorunda kalmış bulunuyoruz. Benzer şekilde zamanın her gözlemci için aynı hızla ilerlediği kabul ediliyordu. Fakat Einstein'ın zamanından beri zamanın farklı gözlemciler için farklı hızla ilerlediğini kabul etmek zorunda kalmış bulunuyoruz. Aynı zamanda evrenin tek bir geçmişi olduğu düşünülüyordu. Ama kuantum mekaniğinin keşfinden beri evrenin her olası geçmişe sahip olduğunu düşünmek zorunda kalmış bulunuyoruz. Sanal zaman fikrinin de kabul etmek zorunda kalacağımız bir şey olduğunu ileri sürmek istiyorum. Bu, dünyanın yuvarlak olduğuna inanmakla aynı düzeyde bir entelektüel sıçramadır. Sanal zamanın, şimdi yuvarlak dünyanın doğal görünüyor olması gibi doğal görünmeye başlayacağını düşünüyorum. Eğitilmiş dünyada kalan fazla düz dünyacı yoktur. Alışılmış gerçek zamanı soldan sağa giden yatay bir çizgi gibi düşünebiliriz. Erken zamanlar soldadır, geç zamanlar sağdadır. Fakat zamanın bir başka yönü, sayfanın yukarısına ve aşağısına giden bir yönü olduğunu da düşünebilirsiniz. Bu zamanın sanal yönü denen şeydir, gerçek zamana dik açılardadır. Sanal zaman kavramını getirmenin amacı nedir? Neden anladığımız gerçek zamana bağlı kalınıyor? Bunun nedeni, daha önce söz edilmiş olduğu gibi, madde ve enerjinin uzay zamanının kendi üzerinde içe eğrilmesine yol açmaya eğilimli oluşlarıdır. Gerçek zaman yönünde bu kaçınılmaz olarak tekilliklere, uzay zamanının bir sona ulaştığı yerlere yol açar. Tekilliklerde fiziğin denklemleri tanımlanamaz. Bu yüzden ne olacağı konusunda öngörde bulunulamaz. Fakat sanal zamanın yönü gerçek zamanla dik açılıdır. Bu da onun uzayda hareket etmeye karşılık gelen üç yöne benzer bir şekilde davrandığı anlamına gelir. O zaman evrendeki maddenin yol açtığı uzay zamanın eğriliği, üç uzay yönü ve sanal zaman yönünün arkada buluşmalarına yol açabilir. Yeryüzünün yüzeyi gibi kapalı bir yüzey oluştururlar. Üç uzay yönü ve sanal zaman sınırları veya kenarları olmayan, kendi üzerine kapalı bir uzay zaman oluştururlar. Dünyanın yüzeyinin bir başlangıç veya sona sahip olmasından söz etmek ne kadar olanaksızsa, uzay zamanının da başlangıç veya son olarak adlandırılabilecek bir noktası olmasından söz etmek o kadar olanaksızdır. 1983 yılında Jim Hartle ve ben, evrenin geçmişleri toplamının gerçek zamandaki geçmişlerden alınmaması gerektiğini ileri sürdük. Onun yerine, yeryüzünün yüzeyi gibi kendi üzerine kapanmış olan sanal zamandaki geçmişlerin üzerinden toplam alınmalıdır. Bu geçmişlerde herhangi bir tekillik veya herhangi bir başlangıç ya da son bulunmadığı için onlar içinde ne olduğu tamamen fizik yasaları tarafından belirlenir. Bu da sanal zamanda olan şeylerin hesaplanabileceği anlamına gelir. Ve eğer evrenin sanal zamanda geçmişini biliyorsanız, gerçek zamanda nasıl davrandığını hesaplayabilirsiniz. Bu şekilde evrendeki her şey hakkında öngörüde bulunabilecek tam bir birleşik teori bulmayı umabiliriz. Einstein yaşamının son yıllarını böyle bir teoriyi arayarak geçirdi. Böyle bir teori bulamadı çünkü kuantum mekaniğine güvenmiyordu. Evrenin geçmişlerin toplamında olduğu gibi birçok alternatif geçmişleri olabileceğini kabul etmeye hazır değildi. Hala evren için geçmişlerin toplamının nasıl doğru dürüst yapılacağını bilmiyoruz. Fakat bu işin sanal zamanı ve kendi üzerine kapanan uzay zaman fikrini ilgilendireceğinden oldukça emin olabiliriz. Bu kavramların gelecek nesle dünyanın yuvarlak olması fikri gibi doğal görünmeye başlayacağını düşünüyorum. Sanal zaman hali hazırda bilim kurgunun bir kavramıdır. Fakat bilim kurgu veya matematiksel bir hile olmaktan öte bir şeydir. İçinde yaşadığımız evreni şekillendiren bir şeydir. 9. Evrenin kökeni. Newton'un Principia adlı eserinin yayımlanışının 300. yıl dönümünde Haziran 1987'de Cambridge'de yapılan 300 Years of Gravity konferansında yapılan konuşma metnidir. Evrenin kökeni sorunu biraz eski bir soru olan tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar sorusuna benzer. Bir başka deyişle hangi güç evreni yarattı ve o gücü kim yarattı? Ya da belki evren veya yaratan güç her zaman vardı ve yaratılmaları gerekmedi. Son zamanlara kadar bilim insanları metafiziğin veya dinin konusu olduklarını düşünüp bu tür sorulardan uzak durmuşlardır. Ancak son birkaç yılda bilim yasalarının evrenin başlangıcında bile geçerli olabileceği ortaya çıkmıştır. O durumda evren kendi kendini taşır durumda ve tamamen bilim yasaları tarafından belirlenmiş olabilir. Evrenin başlangıcı olup olmadığı ve nasıl başladığı konusundaki tartışma yazılı tarih boyunca sürmüştür. Temel olarak iki düşünce okulu vardır. Pek çok eski gelenek ve Musevi, Hristiyan ve İslam dinleri evrenin oldukça yeni bir geçmişte yaratılmış olduğunu savunur. 17. yüzyılda Psikopos Osher evrenin yaratılışı için M.Ö. 4004 tarihini hesaplamıştır. Bu onun eski ahitteki insanların yaşlarını toplayarak bulduğu bir rakamdır. Kültür ve teknolojide evrimin sürmesi kökenimizin çok eski bir geçmişe dayanmadığı düşüncesini desteklemek üzere kullanılır. Herhangi bir işi ilk olarak kimin gerçekleştirdiğini veya bu tekniği kimin gerçekleştirdiğini anımsarız. Bu durum şu teze destek sağlar. O kadar uzun süre ortada olmuş olamayız. Aksi takdirde hali hazırda şu anda olduğundan çok daha fazla ilerlemiş olurduk. Aslında yaratılışla ilgili İncil'deki tarih son buz devrinin sonundan fazla uzak değildir. Bu modern insanların ilk olarak ortaya çıkmış olduklarının anlaşıldığı zamandır. Diğer taraftan Yunanlı filozof Aristoteles gibi evrenin bir başlangıcı olduğu fikrinden hoşlanmayanlar vardı. Onlar bunun tanrısal müdahale anlamına geleceğini düşünüyorlardı. Onlar evrenin var olduğuna ve sonsuza kadar var olacağına inanmayı tercih ettiler. Sonsuz olan bir şey yaratılması gereken bir şeyden daha mükemmeldi. Yukarıda anlatılmış olan insanın ilerlemesi tezine bir yanıtları vardı. Dönemsel seller veya diğer felaketler tekrar tekrar insan soyunu başlangıca geri götürmüştü. Her iki düşünce okulu da evrenin esas olarak zamanla değişmediğini savunuyorlardı. Ya şimdiki şekliyle yaratılmıştır ya da sonsuz şekilde bugün olduğu gibi var olmuştur. Bu doğal bir inançtı çünkü insan yaşamı aslında yazılı tarihin tamamı o kadar kısa bir süredir vardır ki evren bu süre içinde önemli ölçüde değişmemiştir. Durağan, değişmeyen bir evrende onun sonsuz şekilde mi var olduğu yoksa geçmişte sonlu bir zamanda mı yaratılmış olduğu sorusu gerçekte bir metafizik veya din meselesidir. Her iki teori de böyle bir evreni açıklayabilirdi. Aslında 1781 yılında filozof Immanuel Kant evrenin bir başlangıca sahip olduğuna inanma veya bir başlangıca sahip olmadığına inanma konusunda eşit derecede geçerli tezler olduğu sonucuna vardığı Saf Aklın Eleştirisi adlı anıtsal ve anlaşılması çok güç bir eser yazmıştır. Esere verdiği başlığın ifade ettiği gibi onun vardığı sonuçlar basitçe yargı gücüne dayanıyordu. Bir başka deyişle evrenle ilgili herhangi bir gözlemi dikkate almamıştı. Ne de olsa değişmeyen bir evrende gözlemlenecek ne vardı? Ancak 19. yüzyılda yeryüzü ve evrenin geri kalanının aslında zamanla değişmekte olduğu konusunda kanıtlar birikmeye başladı. Jeologlar kayaların ve içlerindeki fosillerin oluşumunun yüzlerce veya binlerce milyon yıl almış olacağını kavradılar. Bu yaratılışçılar tarafından hesaplanmış olan yeryüzünün yaşından çok daha uzun bir süreydi. Alman fizikçi Ludwig Boltzmann tarafından termodinamiğin ikinci yasası denen şeyin keşfi yeni kanıtlar sağladı. Bu yasa, evrendeki toplam düzensizlik miktarının, bu entropi denen bir nicelikle ölçülür, zamanla arttığını söyler. İnsanın ilerleyişi konusundaki yukarıdaki tez gibi, bu da evrenin ancak sonlu bir süredir devam ediyor olabileceğini ileri sürer. Aksi takdirde şimdiye kadar evren her şeyin aynı sıcaklıkta olduğu tam bir düzensizlik durumunda bozulmuş olurdu. Durağan evren fikrinde bir başka güçlük, Newton'un kütle çekim yasasına göre evrendeki her bir yıldızın her bir başka yıldıza doğru çekilmesinin gerekmesidir. Eğer öyleyse yıldızlar nasıl hareketsiz, birbirlerinden değişmez uzaklıkta durabilirlerdi? Hepsinin birlikte düşmesi gerekmez miydi? Newton bu problemin farkındaydı. Zamanın önde gelen bir filozofu olan Richard Bentley'e bir mektubunda yıldızların sonlu bir topluluğun hareketsiz kalamayacağını, aksi takdirde merkezi bir noktaya düşmeleri gerektiğini kabul etti. Ancak sonsuz bir yıldız topluluğunun birlikte düşmeyeceğini, çünkü onların düşeceği herhangi bir merkezi nokta olmayacağını ileri sürdü. Bu tez, sonsuz sistemler hakkında konuşulurken karşılaşılabilecek tuzakların bir örneğidir. Her bir yıldız, üzerindeki evrendeki sonsuz sayıda diğer yıldızlardan gelen kuvvetleri toplamada farklı yollar kullanarak yıldızların birbirlerinden değişmez uzaklıklarda kalıp kalamayacağı sorusuna farklı yanıtlar elde edilebilir. Şimdi doğru sürecin sonlu bir yıldız bölgesi durumunu ele almak ve daha sonra bölge dışına kabaca düzgün şekilde dağılmış olan başka yıldızları eklemek olduğunu biliyoruz. Sonlu bir yıldız topluluğu birlikte düşecektir ve Newton'un yasasına göre bölge dışından daha fazla yıldız eklemek çöküşü durdurmayacaktır. Böylece bir sonsuz yıldız topluluğu hareketsiz bir durumda duramaz. Belli bir zamanda birbirlerine göre hareket etmiyorlarsa aralarındaki çekim birbirlerine doğru düşmeye başlamalarına yol açacaktır. Alternatif olarak birbirlerinden uzaklaşıyor olabilirler, kütle çekim de geri çekilme hızını yavaşlatıyor olabilir. Durağan ve değişmeyen evren fikriyle ilgili bu zorluklara karşın 17. 18. 19. yüzyıllarda veya 20. yüzyıl başlarında hiç kimse evrenin zamanla evrim geçiriyor olabileceğini ileri sürmedi. Hem Newton hem de Einstein, her ikisi de evrenin ya büzülüyor ya da genişliyor olduğunu söyleme şansını kaçırdılar. Bu konu Newton'a karşı kullanılamaz. Çünkü o evrenin genişlemesinin gözlemsel keşfinden 250 yıl önce yaşadı. Fakat Einstein daha iyisini bilmeliydi. Onun 1915 yılında formüle ettiği genel görelilik kuramı evrenin genişlemekte olduğu çıkarımında bulunuyordu. Fakat Einstein durağan evrenden o kadar emindi ki kuramına onu Newton'un teorisiyle uyuşturmak ve kütle çekimi dengelemek üzere bir sabit ekledi. 1929 yılında Edwin Hubble tarafından evrenin genişlediğinin keşfi onun kökeni konusundaki tartışmayı tamamen değiştirdi. Eğer galaksilerin şimdiki konumlarını alır ve zaman içinde geriye doğru çalıştırırsanız 10 ile 20 milyar yıl arasında bir süre önce bir an birbirlerinin tepesinde olmuş olmaları gerektiği anlaşılır. Bu zamanda büyük patlama denen bir tekillikte evrenin yoğunluğu ve uzay zamanın eğriliği sonsuz olmalıydı. Böyle koşullarda bilimin bilinen tüm yasaları çökerdi. Bu bilim için bir felakettir. Bu yalnızca bilimin evrenin nasıl başladığı konusunda öngörüde bulunamayacağı anlamına gelirdi. Bilimin tüm söyleyebileceği, evren o zaman öyle olduğu için şimdi bugün olduğu gibidir olurdu. Fakat bilim, büyük patlamadan hemen sonraki durumun neden öyle olduğunu açıklayamazdı. Çok doğal olarak pek çok bilim insanı bu durumdan huzursuzdu. Bu nedenle bir büyük patlama tekilliği ve bu yüzden zamanın bir başlangıcı olmuş olması gerektiği sonucunu önleme doğrultusunda pek çok girişim oldu. Biri değişmez durum teorisi denen şeydi. Burada fikir, galaksiler birbirlerinden uzaklaştıkça aradaki yerlerde sürekli olarak yaratılmakta olan maddeden yeni galaksilerin oluşacağıydı. Evren bugünküyle az çok aynı durumda var olmuştu ve sonsuz şekilde var olmaya devam edecekti. Evrenin genişlemeye devam etmesi ve yeni maddenin yaratılması için değişmez durum modeli genel görelilik kuramında bir değişiklik gerektiriyordu. Fakat gerekli olan yaratılış hızı çok düşüktü. Yılda 1 kilometre küpte bir parçacık kadardı. Bu da gözlemle çelişmeyecekti. Teori aynı zamanda galaksiler ve benzer maddelerin ortalama yoğunluğunun hem uzayda hem zamanda değişmez olması gerektiği çıkarımında bulunuyordu. Ancak Martin Ryle ve Cambridge'de ekibi tarafından galaksimiz dışındaki radyo dalgalarının kaynakları üzerinde yapılan bir araştırma, güçlü kaynaklardan çok daha fazla sayıda zayıf kaynak bulunduğunu gösterdi. Zayıf kaynakların daha uzaktakiler olması bekleniyordu. Bu da iki olasılığı ortaya koyuyordu. Ya evrenin yayın kuvvetlerin ortalamadan daha az sık olduğu bir bölgesindeydik ya da geçmişte ışığın bize doğru gelmek üzere daha uzak kaynakları terk ettiği zaman kaynakların yoğunluğu daha yüksekti. Bu olasılıkların hiçbiri değişmez durum teorisinin radyo kaynakların yoğunluğunun uzay ve zamanda değişmez olması gerektiği şeklindeki çıkarımıyla uyumlu değildi. Bu teoriye en son darbe 1964 yılında Arno Penzias ve Robert Wilson tarafından galaksimizin çok ötesinden gelen mikrodalga ardalanı ışımasının keşfedilmesiydi. Bu ışınım sıcak bir cismin yaydığı ışınımın karakteristik tayfına sahipti. Aslında bu durumda sıcak terimi pek uygun değildir. Çünkü sıcaklık yalnızca mutlak sıfırın 2,7 derece yukarısındaydı. Evren soğuk karanlık bir yerdir. Değişmez durum teorisinden böyle bir tayfa sahip mikrodalgalar yaratacak akla uygun bir mekanizma yoktur. Bu nedenle bu teorinin bırakılması gerekmiştir. Büyük patlama tekilliğini önleyecek bir başka fikir, 1963 yılında iki Rus bilim insanı Evgeni Lifshitz ve Isaac Kalatnikov tarafından önerilmiştir. Onlar ancak galaksilerin doğrudan birbirlerine doğru veya birbirlerinden uzağa hareket ediyor olmaları durumunda bir sonsuz yoğunluk durumunun olabileceğini söylediler. Ancak o zaman hepsi geçmişte tek bir noktada birleşmiş olabilirlerdi. Ancak galaksilerin de bazı küçük yan hızları olmuş olmalıydı ve bu evrenin galaksilerin birbirlerine çok yaklaşmış fakat bir şekilde çarpışmayı önlemeyi başarmış oldukları daha önceki bir büzülme aşamasının var olmasını mümkün kılmış olabilirdi. Daha sonra evren bir sonsuz yoğunluk durumundan geçmeden yeniden genişlemiş olabilirdi. Lifshitz ve Kalatnikov önerilerini belirttiklerinde ben doktora tezini tamamlamak için bir problem arayan bir araştırma öğrencisiydim. Bir büyük patlama tekilliği olup olmadığı sorununa ilgi duyuyordum. Çünkü bu evrenin kökeninin anlaşılması için can alıcı bir şeydi. Roger Penrose'la birlikte bu ve benzer problemleri ele almak üzere yeni bir matematik teknikleri dizisi geliştirdim. Biz, eğer genel görelilik kuramı doğruysa herhangi bir akla uygun evren modelinin bir tekillikle başlaması gerektiğini gösterdik. Bu, bilimin evrenin bir başlangıca sahip olmuş olması gerektiği konusunda öngörüde bulunabileceği, fakat evrenin nasıl başlaması gerektiği konusunda öngörüde bulunamayacağı anlamına gelecekti. Bunun için Tanrı'ya başvurmak gerekecekti. Tekillikler üzerindeki fikir ikliminde gerçekleşen değişikliği izlemek ilginç olmuştur. Ben yüksek lisans öğrencisiyken hemen hemen hiç kimse onları ciddiye almıyordu. Şimdi tekillikler teoremlerinin sonucu olarak hemen hemen herkes evrenin kendisinde fizik yasalarının işlemez hale geldiği bir tekillikle başladığına inanıyor. Ancak şimdi ben bir tekillik olmasına karşın fizik yasalarının yine de evrenin nasıl başladığını belirleyebileceğini düşünüyorum. Genel görelilik kuramı klasik teori denen bir teoridir. Yani parçacıkların kesin olarak tanımlanmış konum ve hızlara sahip olmadıklarını, kuantum mekaniğinin hem konum hem hızı aynı anda ölçmemize olanak vermeyen belirsizlik ilkesi tarafından küçük bir bölgede belirsiz lekeler gibi dağılımlı hale getirildiklerini dikkate almaz. Bu normal durumlarda önemli değildir. Çünkü uzay zamanın eğriliğinin yarıçapı bir parçacığın konumundaki belirsizliğe kıyasla çok büyüktür. Ancak tekillik teoremleri uzay zamanın evrenin şimdiki genişleme aşamasının başlangıcında küçük bir eğrilik yarıçapına sahip olarak büyük ölçüde yamulmuş olacağını gösterirler. Bu durumda belirsizlik ilkesi çok önemli olacaktır. Böylece genel görelilik tekillikler hakkında öngörüde bulunarak kendi çöküşünü getirir. Evrenin başlangıcını tartışmak için genel görelliliği kuantum mekaniği ile birleştiren bir teoriye ihtiyacımız var. Bu teori kuantum kütle çekimidir. Henüz kuantum kütle çekiminin doğru teorisinin alacağı tam şekli bilmiyoruz. Hali hazırda sahip olduğumuz en iyi aday süpersicim teorisidir. Fakat hala çözümlenmemiş bazı güçlükler vardır. Ancak ayakta kalabilecek herhangi bir teoride belli özelliklerin olması beklenebilir. Biri Einstein'ın kütle çekim etkilerinin içindeki madde ve enerji tarafından eğrilmiş veya yamulmuş çarpılmış bir uzay zamanla temsil edilebileceği fikridir. Bu eğri, uzayda cisimler düz bir çizgiye en yakın şeyi izlemeye çalışırlar. Ancak uzay eğrilmiş olduğu için yolları sanki bir kütle çekim alanı tarafından bükülmüş gibi görünür. En temel teoride bulunmasını beklediğimiz bir başka unsur, Richard Feynman'ın kuantum teorisinin bir geçmişlerin toplamı olarak formüle edilebileceği önerisidir. En basit şekliyle fikir, her parçacığın uzay zamanda mümkün olan her yola ya da geçmişe sahip olduğudur. Her yol ya da geçmişin şekline bağlı olan bir olasılığı vardır. Bu fikrin uygulanması için içinde yaşadığımızı kavradığımız gerçek zaman yerine sanal zamanda geçmişlerin ele alınması gerekir. Sanal zaman sanki bilim kurgu kavramı gibi gelebilir. Fakat bu iyi tanımlanmış matematiksel bir kavramdır. Bir anlamda gerçek zamana dik açılı bir zaman yönü gibi düşünülebilir. Belirli zamanlarda, belirli noktalardan geçmek gibi belirli özellikleri olan tüm parçacık geçmişlerinin olasılıkları eklenir. Daha sonra bundan yararlanılarak içinde yaşadığımız gerçek uzay zamana uygun sonucun çıkarılması gerekir. Bu kuantum teorisine en çok bilinen yaklaşım değildir fakat diğer yöntemlerle aynı sonucu verir. Kuantum kütle çekiminde Feynman'ın geçmişlerin toplamı fikri evren için farklı mümkün geçmişler yani farklı eğrilmiş uzay zamanlar üzerinden toplam almayı gerektirir. Bunlar evrenin ve onun içindeki her şeyin geçmişini temsil ederler. Geçmişlerin toplamına hangi sınıftan mümkün eğri uzayların dahil edilmesi gerektiğinin belirlenmesi gerekir. Bu uzaylar sınıfının seçimi evrenin ne durumda olduğunu belirler. Eğer evrenin durumunu tanımlayan eğri uzaylar sınıfında tekillikleri olan uzaylar bulunursa, bu tür uzayların olasılıkları teori tarafından belirlenmeyecektir. Onun yerine olasılıkların isteğe bağlı bir şekilde atanması gerekecektir. Bunun anlamı, bilimin uzay zamanın bu tür tekil geçmişlerinin olasılıkları konusunda öngörüde bulunamayacağıdır. Böylece bilim evrenin nasıl davranması gerektiği konusunda öngörüde bulunamayacaktır. Ancak evrenin yalnızca tekil olmayan eğri uzayları taşıyan bir toplamla tanımlanmış bir durumda olması mümkündür. Bu durumda bilimin yasaları evreni tam olarak belirler. Nasıl başladığını belirlemek üzere onun dışında bir güce başvurmak zorunlu olmaz. Evrenin durumunun yalnızca tekil olmayan geçmişlerin bir toplamıyla belirlenmiş olduğu önermesi, bir bakıma elektrik direğinin altında anahtarını arayan sarhoşun durumuna benzer. O kaybettiği yer olmayabilir fakat bulabileceği tek yerdir. Benzer şekilde evren tekil olmayan geçmişlerin bir toplamının tanımlandığı bir durumda olmayabilir. Fakat bu, bilimin evrenin nasıl olması gerektiği konusunda öngörüde bulunabileceği tek yerdir. 1983 yılında Jim Hartle ve ben evrenin durumunun belirli bir sınıf geçmişler üzerinden alınan bir toplamla bulunacağını ileri sürdük. Bu sınıf sonlu büyüklükte fakat sınırları veya kenarları bulunmayan, tekillikleri olmayan eğri uzaylardan oluşacaktı. Bu uzaylar yeryüzünün yüzeyi gibi olacaktı fakat iki adet daha boyutu bulunacaktı. Yeryüzünün yüzeyi sonlu bir alana sahiptir. Fakat herhangi bir tekilliğe, sınıra veya kenara sahip değildir. Ben bunu bir deneyle test ettim. Dünyanın etrafında dolaştım, düşmedim. Hartle ve benim yaptığım öneri şöyle ifade edilebilir. Evrenin sınır koşulu, sınırı olmamasıdır. Ancak evren bu sınırı olmayan durumda olursa, bilimin yasaları kendi başlarına mümkün olan her geçmişin olasılığını belirleyebilir. Böylece ancak bu durumda bilinen yasalar evrenin nasıl davranması gerektiğini belirler. Eğer evren herhangi bir başka durumda olursa geçmişlerin toplamında eğri uzaylar sınıfı tekillikleri olan uzayları kapsayacaktır. Bu tür tekil geçmişlerin olasılıklarını belirlemek için bilimin bilinen yasaları dışında bir ilkenin harekete geçirilmesi gerekecektir. Bu ilke evrenimizin dışında bir şey olurdu. Onu evrenimizin içinden çıkarsayamayız. Diğer taraftan, eğer evren sınırı olmayan durumdaysa, ilke olarak belirsizlik ilkesinin sınırları içinde evrenin nasıl davranması gerektiğini tamamen belirleyebiliriz. Eğer evren sınırı olmayan durumdaysa, bu kuşkusuz bilim için iyi olur. Fakat öyle olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Bunun yanıtı, sınırsızlık önermesinin evrenin nasıl davranması gerektiği konusunda belirli öngörülerde bulunduğudur. Eğer bu öngörüler gözlemlerle uyuşmayacak olurlarsa evrenin sınırsızlık durumu olmadığı sonucuna varabiliriz. Böylece sınırsızlık önermesi, filozof Karl Popper tarafından tanımlandığı anlamda iyi bir bilimsel teoridir. Gözlemle yanlış olduğu kanıtlanabilir veya yanlışlanabilir. Eğer gözlemler öngörülerle uyuşmazsa, mümkün geçmişler sınıfında tekillikler olması gerektiğini bileceğiz. Fakat bu hemen hemen bileceğimiz tek şey olur. Tekil geçmişlerin olasılıklarını hesaplayamayız. Böylece evrenin nasıl davranması gerektiği konusunda öngörüde bulunamayız. Eğer bu yalnızca büyük patlamada olsaydı, bu öngörülemezliğin o kadar önemli olmadığı düşünülebilirdi. Ne de olsa bu 10 veya 20 milyar yıl önceydi. Fakat eğer öngörülebilirlik büyük patlamadaki çok büyük kütle çekim alanlarında bozulursa, bir yıldız çöktüğünde de bozulabilir. Bu yalnızca bizim galaksimizde haftada birkaç kere olabilir. O zaman öngörü gücümüz hava tahminleri standartlarına göre bile zayıf olur. Kuşkusuz uzak bir yıldızla ilgili öngörülebilirliğin bozulmasına aldırış edilmesi gerekmediği söylenebilir. Ancak kuantum teorisinde gerçekte yasaklanmayan herhangi bir şey olabilir ve olacaktır. Böylece eğer mümkün geçmişler sınıfı tekillikleri olan uzayları kapsarsa, bu tekillikler yalnızca büyük patlamada ve çöken yıldızlarda değil, herhangi bir yerde olabilir. Bu da bizim herhangi bir öngörüde bulunamayacağımız anlamına gelirdi. Bunun tersi olarak bizim olayları öngörebiliyor olmamız, tekilliklere karşı ve sınırsızlık önermesini destekleyen deneysel kanıttır. O halde sınırsızlık önermesi evren hakkında hangi öngörüde bulunuyor? Belirtilecek ilk nokta, evren için tüm mümkün geçmişler boyutta sonlu olduklarından, zamanı ölçmek için kullanılacak herhangi bir niceliğin en büyük ve en küçük bir değeri olması gerektiğidir. Böylece evrenin bir başlangıcı ve sonu olacaktır. Gerçek zamanda başlangıç büyük patlama tekilliği olacaktır. Ancak sanal zamanda başlangıç bir tekillik olmayacaktır. Onun yerine biraz yeryüzünün kuzey kutbu gibi olacaktır. Eğer yeryüzünün yüzeyindeki enlem dereceleri zamanın benzeri olarak alınırsa, yeryüzünün yüzeyinin kuzey kutbunda başladığı söylenebilir. Yine de kuzey kutbu yeryüzünde tam olarak sıradan bir noktadır. Onunla ilgili özel bir şey yoktur ve kuzey kutbunda yeryüzündeki diğer yerlerle aynı yasalar geçerlidir. Benzer şekilde sanal zamanda evrenin başlangıcı olarak etiketlemeyi seçtiğimiz olay herhangi bir başkasına çok benzer şekilde uzay zamanın sıradan bir noktası olacaktır. Bilimin yasaları başka yerlerde olduğu gibi başlangıçta da geçerli olacaktır. Yeryüzünü yüzeyiyle benzetmeden yola çıkarak evrenin sonunun tıpkı kuzey kutbunun güney kutbuna çok benzemesi gibi başlangıca benzer olması beklenebilir. Ancak kuzey ve güney kutuplar yaşadığımız gerçek zamanda değil, sanal zamanda evrenin geçmişinin başlangıç ve sonuna karşılık gelirler. Eğer sanal zamanda geçmişlerin toplamının sonuçlarından gerçek zamana doğru çıkarsama yapılırsa, evrenin gerçek zamandaki başlangıcının sonundan çok farklı olabileceği bulunur. Jonathan Halliwell ve ben sınırsızlık koşulunun ne anlama geleceği konusunda yaklaşık bir hesaplama yaptık. Evreni üzerinde küçük yoğunluk karışıklıklarının olduğu mükemmel olarak düzgün ve tek biçimli bir ardalan olarak ele aldık. Gerçek zamanda evren genişlemesine çok küçük bir yarıçapla başlamış görünecektir. Başlangıçta genişleme, şişme denilen şekilde olacaktır. Yani tıpkı bazı ülkelerde fiyatların her yıl iki katına çıkması gibi, saniyenin her küçük kesrinde evren büyüklüğünü iki katına çıkaracaktır. Ekonomik enflasyonda dünyada rekor, muhtemelen 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bir somun ekmeğin fiyatının birkaç ay içinde bir markın altında bir değerden milyonlarca marka yükselmiş olduğu Almanya'dır. Fakat bu evrenin ilk zamanlarında olmuş olduğu anlaşılan şişmeyle kıyaslanabilecek bir şey değildir. O zaman saniyenin küçük bir kesrinde en az milyon milyon milyon milyon milyon defa büyüme söz konusudur. Kuşkusuz bu şimdiki hükümetten önceydi. 6. ayrımın sonu.